Ayrım 14, sayfa 181. Tanrı bağışlamayacak bizi. Güneşli bir kış günü bir odada oturmak zordur. Hiçbir şey bir şeylerin kaybolmakta oluşunu güneşli bir kış günü gibi kuvvetle hissettirmez insana. Diri, berrak, vaat dolu bir aydınlık vardır dışarıda. Pencereyi açsan seni sıcaklığıyla kucaklayacak gibidir. Ve onun bir iki saat içinde belki de daha çabuk kaybolacağını bilirsin. Biraz oyalansan, sokağa çıktığında seni karşılayacak olan gölgeleri uzamış, soluklaşıp serinleşmiş bir kış akşamüstü olacaktır. Bir daha ne zaman geleceği belli olmayan böyle bir aydınlığı, çok çabuk elden kaçırma ihtimali telaşlandırıp huzursuzlaştırır insanı. Ne yağmurlu bir günün içe kapanık hüznü, ne de bir yaz gününün sonsuz görünen ferahlığı vardır. Ev insana dar gelir. Güneşin altında ışıklı panolar gibi parlayan apartmanlara bakarsın. Neredeyse hiç hareket gözükmez pencerelerinde. Herkes gitmiş gibidir. Aydınlıkla birlikte yalnızlığın artar. Geçmiş, özlemler, kederli düşünceler. Kış güneşinin çabucak kaybedilecek olacağını hissetmek bütün kaybedişleri hatırlatır. Ne zaman aklına eserse gel, ayda bir kere, yılda bir kere ama tut beni. Böyle bir cümle hatırlarsın. Margaret Mazzantini'nin İtalya'daki bütün ödülleri toplayan kitabının insanın içine neredeyse sürüklenerek zorla girip sonra bir daha oradan çıkmayan cümlelerinden biri. Güneşte kıvrılan büyülü bir yılan gibi kıpırdar içinde. Bir orospuyla bir doktorun aşkı, kış güneşi gibi olan ilişkilerden. Çok parlak, çok şaşırtıcı ve çok çabuk kaybolacağı endişesiyle dolu. Vedalaştıktan sonra arkamdan koştu, sarıldı bana. Sana bırak beni dediğimde sakın beni ciddiye alma. Tut beni, yalvarırım tut beni. Ne zaman aklına eserse gel. Ayda bir kere, yılda bir kere ama tut beni. Doktor yıllar sonra komadaki kızının başucunda oturup ona anlatır bunları. Aslında hepimizin anlatacağı ama anlatabilmek için duymayacak birine muhtaç olduğumuz hikayelerimiz. Kış güneşinin saçlarını tarayan bir peri kızının altın bukleleri gibi ıssız sokaklara yayıldığı bir öğleden sonra sizi bir odaya koysam, pencerelerden terk edilmiş gibi gözüken evlere baksanız, uzaktan uzağa bir inşaatın yalnızlığı arttıran sesi gelse neler anlatırdınız? Apartman aralarına sığınmış çıplak bahçelerdeki hurma ağaçlarının dallarında asılı duran o ışıklı turuncu yuvarlaklara dalardı gözleriniz. Yapraklarını yitirmiş ağaçlar, bir dama konmuş, etrafını gözleyen bir karga, insansız sokaklar, her şeyin hızla geçtiğini ve her şeyin hızla geçeceğini söyleyen gizli bir lisanın ışıklara saklanan fısıltısı, pişmanlıklar, söylenemeyenler, özlemler, komadaki kızının baş ucunda oturan bir doktor, hiç unutamadığı çirkince bir orospu, yağmurlu bir günde bir sokağın kuytusunda ıslak elbiseleriyle sevişmeleri, sizin de vardır unutulmaz sevişmeleriniz. Belki de en unutamadıklarınız, en anlatamayacak olduklarınızdır. Doktorun unutamadığı orospunun adı İtalya'ydı. Ve onu nasıl sevdiğini ölümün kenarında uyuyan kızına anlatıyordu. Sevmek ne demektir kızım, sen biliyor musun? Benim için sevmek, İtalya'nın soluğunu kollarında tutmak ve diğer her gürültünün susmuş olduğunu fark etmek oldu. Bir hekimim, kalbimin atışlarını bilirim. Her zaman istemediğimde de yemin ederim sana, içimde atan yürek İtalya'nınkiydi. Bir orospuyu sevmek, bunu bu kadar güçlü bir şekilde ancak bir doktor becerebilir belki. Bütün bedenlerin aynı şekilde güçsüz, aynı şekilde çaresiz ve zavallı olduğunu bilen, o bedenleri sahiplerine göre değil, hastalıklarına göre sınıflandıran ve hayatı olduğu kadar ölüme de alışkın biri. Hayatla ölümün birbiriyle kesiştiği çizgide duran ve orada herkesin bir diğerine benzediğini gören biri. Yüzünü hayata, sırtını ölüme vermiş, elinden kaçırdığı herkesin ölüme teslim olacağını, onu oradan geri alamayacağını her gün yeniden keşfeden biri. Herkesin ona güvendiği ve aslında güvenilecek kimse olmadığını herkesten daha iyi bilen biri. Herkese çare olan bir çaresiz. Orospu hamile kalır, aldırmaya karar verir. Ama hastanenin kapısından geri döner kız. Ben bunu yapamayacağım, doğuracağım diyerek. Sonra bir gün ani bir kararla çocuğu aldırır. Kürtaj olduğum sabah evinin önüne geldim. Giriş kapısından çıktın ama yanına gelmedim çünkü karın vardı. Arabaya doğru gittiniz, sen ona kapıyı açtın. Hafifçe çarptın ona. O ellerini aşağı doğru karnına götürdü. O zaman anladım. Çünkü benim hayatım hep böyle geçti. Beni arayıp bulan küçük işaretlerle dolu olarak. Beni asla bağışlamayacaksın değil mi? Tanrı bağışlamayacak bizi. Tam böyle söyledi. Ve şimdi o kafeden, o yağmurdan, o uzak zamandan bana geri dönen sözcüklerini duyuyorum. Tanrı bağışlamayacak bizi. Hayatı onu arayıp bulan küçük işaretlerle dolu olan o orospu, doktorun karısının ellerini hafifçe karnına götürmesinin neyin işareti olduğunu da anlamıştır. O kadın da hamiledir ve gidip kürtaj olmuştur. Küçük işareti görmüş ve hayatının bütün akışını değiştirmiştir. Bir kadının elini karnına götürmesi, bu kadar önemsiz küçük bir hareket, bütün bir hayatı değiştirebilir bazen. Bütün bir hayatı. Bir kadın neden bir adamdan çocuk doğurmak ister? Bir çocuk doğurmak istemekle bir adamdan çocuk doğurmak istemek arasındaki fark mıdır aslında bir kadının hayatını değiştiren? Çocuğunu doğurmak istediğiniz adamdan bir başka kadının daha hamile kaldığını öğrendiğinizde ne yaparsınız? 12 yaşımdan beri sevişiyorum. Bugüne dek senden başka hiç kimse bana seni seviyorum demedi diyen o küçük orospu gidip çocuğunu aldırmıştı. Sevdiği adamın çocuğunu ve Tanrı affetmeyecekti. Tanrı hiçbirimizi affetmeyecek çünkü bütün günahlarımızı biliyor. Ben o zavallı kızın, o minicik küçük kızın şöyle de demesini isterdim. Ben de Tanrı'yı affetmeyeceğim. Eğer onun yerine konuşabilseydim çünkü derdim. Onun da bütün günahlarını ben biliyorum. Bir orospunun bunu söylemeye hakkı var. Sevdiği erkekten hamile kalıp sonra da o erkeğin karısının ellerini karnına dokundurduğunu gören bir kadının bunu söylemeye hakkı var. Gidip hayatının tek mutluluğunu bir kürtaj masasında bırakan birinin bunu söylemeye hakkı var. Çünkü o da Tanrı'nın bütün günahlarını biliyor. Güneşli bir kış günü vaatkardır. Diri bir parlaklığı vardır. Çıplak ağaçlarda turuncu meyveler ışıldar. Sokaklar sessiz, pencereler hareketsizdir. Bir şeylerin kaybolmakta olduğunu, kaybolduğunu ve kaybolacağını hiçbir şey güneşli bir kış günü kadar kuvvetli hissettiremez insana. Güneş o kadar çabuk kaybolur ve karanlık o kadar çabuk çöker ki, altın saçlarını tarayan peri kızları çıplak ayaklarıyla öyle çabuk kaçarlar ki, Tanrı'nın kimi affetmeyeceğini düşünürsün ve kimin Tanrı'yı affetmeyeceğini. Yeniden görüşmekten söz etmedik. Hiçbir şeyden konuşmadık. Yolun ortasında vedalaştım onunla. O kürtaj konuşmasının sonrasını böyle anlatır doktor komadaki kızına. Yolun ortasında vedalaştım onunla. Bu kısacık cümle bile yeter bir insanın nasıl bir darbeyle yaralandığını anlamaya. Eğer sessiz bir evde, biraz sonra kaybolacak bir güneşle parlayan boş bir sokağa bakıyorsanız, bu cümlenin kederini daha iyi anlıyorsunuz. Sadece bunu değil, sanki bütün kederleri, bütün yalnızlıkları, hiçbir şey konuşamadan vedalaşanları daha iyi anlıyorsunuz. O küçük orospu, parasızlıktan kötü ve bakımsız bir yerde aldırmıştır çocuğunu. Sonrası daha da zordur. Bana bıraktığı şeyin, o hareketsiz ve hala ılık olan bedenin yanına kıvrıldım. Bir elini alıp üzerime tuttum. Tamam git, yaşamın artık seni yaralamayacağı yere git. Yukarıda gerçekten bir şeyler olduğunu umarım. Bir örtü, bir kanat. Çünkü hiçliğin kara yanı senin için gerçekten haksızlık olur. Doktor, unutamadıklarını kendisine duyamayan kızına anlatır. hepimiz bizi duyamayan birine bir şeyler anlatmak isteriz. Kaybolanları, kaybettiklerimizi, küçük işaretlerin neleri değiştirdiğini. Güneşli bir kış günü bir odada oturmak zordur. Tanrı'nın bizi affetmeyeceğini fark edersiniz ve sizin de Tanrı'yı affetmeyeceğinizi. Haberli Cinayet, sayfa 189. Beni öldürdüler. Ellerini karnına bastırarak çalılıkların arasından koşan adam böyle bağırıyordu. Beni öldürdüler. Henüz hayatta olan bir adamın kendi ölüm haberini vermesi, yaşayan birinin ağzından çıkan bu iki kelime, itiraf edeyim ki insani açıdan önce edebi açıdan beni büyülemişti. Uzun zaman bu iki kelimeye bakmıştım. Beni öldürdüler. Bu kısa, yalın ve çıplak cümle, Marquez'in o revnaklı diliyle anlatılan roman boyunca okuduğum her şeyin üstünü örtmüştü. Bir insanın bu iki kelimeyi yan yana yazabilmesi edebi bir mucize gibi gözükmüştü bana. Belki de hayatını kelimelerle kazanan birinin kelimelere duyduğu o tuhaf ve anlaşılmaz aşk yüzünden bir başkasına o kadar da etkileyici gelmeyebilecek bu iki kelime beni sarsmış, içimde uğuldamıştı. Çocukluğumdan bu yana okuduğum binlerce, milyonlarca cümle arasından hangisini sen yazmış olmak isterdin diye bana sorsalar, ben bu kısa cümleyi seçerdim. Sonra bir sezgiyle mi, içgüdüyle mi yoksa hafızanın gizli oyunlarından biri yüzünden mi bilmiyorum, Shakespeare'in kitaplarını karıştırmıştım. Ve o cümle orada duruyordu. Beni öldürdüler. Anlaşılan aynı cümle farkına varmadan Marquez'in içine de kazınmıştı. Macbeth'i ilk okuduğunda. Biraz daha gerilere Shakespeare'in konularını ödünç aldığı eski Yunan yazarlarına gitsek, o cümleye belki onlardan birinde de rastlayacaktık. Kendi ölümünü haber veren bir insanın haykırışı. Beni öldürdüler. Bütün roman sanki bu kısa cümleye ulaşabilmek için yazılmıştı. Kısa, kesin, trajik bir çığlığa. Kitapta anlatılan hikayenin gerçek olması insanı daha da etkiliyordu. Küçük bir gazete haberinden yola çıkmıştı Marquez. Bir kasabada iki kardeş namuslarını kurtarmak için öldürecekleri adamı bekliyorlardı. Bütün kasaba o adamın öldürüleceğini biliyordu. Bu konuşuluyordu. Cinayete hazırlananların kız kardeşi bir gece önce evlenmiş ama düğün sabahı damat tarafından annesinin evine geri götürülmüştü. Bakire çıkmamıştı çünkü. Ve kız bekaretini Santiago Nasar'a verdiğini söylemişti. Kızın söylediğinin gerçek olup olmadığı bilinmiyordu. Hiçbir zamanda bilinmeyecekti. Ama Nasar'ın adı söylenmişti. Adı söylenen ölecekti. Suçlu olup olmadığı o kadar da önemli değildi. Zaman gümüş bir tırtıl gibi sürünerek ilerliyor, bu ağır ilerleyiş sanki zehriyle bütün kasabayı uyuşturuyordu. Her hamleyi, her hazırlığı görüyorlar, her söyleneni duyuyorlar, bir cinayetin tanıklığına hep birlikte sürükleniyorlardı. Kimse olacakları durduramıyordu. Bütün kasabayı bir afyon dumanı gibi sarıyordu cinayet fikri. Tuhaf bir uyuşukluğun içinde ölüm gerçekliğini kaybediyordu. Herkes Nasar'ın öleceğini biliyordu ama bir yandan da ölüm onlara dilden dile dolaşan, hayatla ilgisi olmayan bir masal gibi gözüküyordu. Kimliği bilinmeyen biri, Nasar'ın annesinin evine genç adamın öldürüleceğini ihbar eden bir mektup bırakıyordu. Ama mektup ancak cinayetten sonra bulunuyordu. Katiller ellerinde gazete kağıdına sardıkları bıçaklarıyla kasabanın meydanındaki bir sütçü dükkanında kurbanın yolunu gözlüyorlardı. Olacaklar çok açıktı. Gene de kimse bu kadar açık bir şeyin gerçekleşeceğine inanamıyordu. Öylesine garip bir sarhoşluğun içine düşmüşlerdi ki duyguları birbirine karışmıştı. İşlenecek cinayetten konuşuyorlar. Bu kadar açıkça konuşulan bir cinayeti birisinin mutlaka önleyeceğini düşünüyorlar ama gene de o ölümün kaçınılmaz olduğunu fark ediyorlardı. Kasaba halkı bir yandan cinayeti beklerken bir yandan da hayatın küçük ayrıntılarıyla uğraşıyordu. birinin ölecek olması onları günlük yaşamlarının sıradanlığından koparmaya yetmiyordu. Ve ölüm yaklaşıyordu. Yaklaşıyor ve yaklaştıkça sihirli bir bitki gibi hızla büyüyor, kasabayı sarıyor, gölgesiyle herkesin bakışını bulandırıyordu. Nasar ailesinin iki hizmetçisi de işlenecek cinayeti daha önceden duymuşlardı. Hizmetçilerden biri duyduklarına inanmamıştı. İkincisi ise gençliğinde Nasar'ın babası tarafından ifal edildiği için derinden derine genç çocuğun öldürülmesini istiyordu. Hatta Nasar onların kulübesinin önünden geçerken elindeki kanlı satırı genç adama doğru sallamıştı. Eğer o kasabada cinayeti gerçekten önlemek isteyen biri çıksaydı, cinayet önlenebilecekti. Bir tek kişi bile bütün olacakları değiştirebilirdi. O bir tek kişi çıkmadı. Kimileri inanmadığından, kimileri aldırmadığından, kimileri gizli gizli bunun gerçekleşmesini istediğinden, kimileri karışmaktan çekindiğinden cinayeti engellemeye kalkışmadı. Ve suçlu olup olmadığı bile belli olmayan biri, sırf birileri onun suçlu olduğuna inandığı için kendi ölümüne yürüdü. Cinayetin işleneceği sabah kasabaya gemiyle bir din adamı gelecekti. Nasar da o din adamını karşılamaya gidenler arasındaydı. Katillerin beklediği sütçü dükkanının önünden geçti. Ama dükkanın sahibi katillerin o sırada cinayeti işlemesine engel oldu. "Bırakın, din adamını görsün," dedi onlara. Katillerinin yanından geçti Nasar. Dönüşte öldürüleceğini bilmeden. Aslında bir gece önce karışık ve tedirgin edici bir rüya görmüştü. Huzursuzdu biraz ve sonra herkesin gözü önünde bıçaklandı. Kaçmaya çalıştı, kanlar içinde. "Koşarken beni öldürdüler," diye bağırıyordu. "Beni öldürdüler." Kendi ölümünü haber veriyordu. Bunu zaten bilen kasaba bir kez daha öğreniyordu. Bütün bir kasaba bir cinayeti seyreder mi? Katiller öldüreceklerini açık açık söylemişken, bunun için silahlanırken, pusu kurup kurbanı beklerken, birileri kurbanı tehdit ederken, birileri ihbar mektuplarıyla uyarırken, bütün kasaba cinayetin işleneceğinden haberdarken, herkes cinayetin gerçekleşmesini bekler mi? Bu olabilir mi? Bu oldu. Bir insan aynen bu şekilde öldürüldü. Herkesin gözünün önünde devrildi. Ve şaşırmaması gereken insanlar şaşırdı. Öleceği bu kadar bilinirken bir insanın ölmüş olabileceğine inanmadılar. Galiba bu bilinen, bu haber verilmiş cinayetin işlenebilmesindeki sır, herkesin böylesine ortada, böylesine bağırarak gelen cinayetin bir yerinde birisi tarafından önlenebileceğine olan inancındaydı. İşleneceğini bildikleri için işlenmeyeceğini sandılar. Bir insanın bu kadar göz göre göre öldürülemeyeceğini düşündüler. Bazıları katillere şimdi değil daha sonra diye yol gösterdiler. Kurbanı eski öfkeleriyle tehdit ederken bir cinayete ortaklık ettiklerini düşünmediler. Ölüm dilden dile dolaşan bir kelimeyken onlara gerçekmiş gibi gözükmedi. Ancak kanlar içinde bir yere yığılınca anladılar ölümün ne olduğunu. Ve daha sonra o günü anlatanlar cinayetten daha çok o sabah havanın nasıl olduğundan, katilin ne giydiğinden, kurbanın üstündeki elbiseden, toplanan kalabalıktan söz ettiler. Ayrıntılarla cinayeti sanki kendilerinden bile saklamaya çalıştılar. Kulaklarında bir ses kaldık sadece. Beni öldürdüler. Onu öldürdüler. Bütün kasaba katillerin bekleyişine bakarken, söylentileri dinlerken, kurbanın ölüme gidişini izlerken, biçim değiştirip çelikten bir yılana dönüşerek öldürülecek adamın bedenine sarıldı. Onu kıstırdı, parçaladı. O sabah zaman çok ağır aktı. Herkes her dakikasını başka hatırladı. Hiçbiri kurbanın suçu var mıydı bilemedi. Belki buna pek de aldırmadı. Onun adı söylenmişti. adı söylenen ölürdü. Katiller bekler ve vururdu. Bütün kasaba onun öldürülmesi gerektiğine inanmıştı. Gerçekten suçlu bulduklarından değil, onun suçlu olduğuna inandıkları için de değil, sadece öldürülecek insan olarak o seçildiği için. Birisi kurban olarak bütün kasabaya gösterildiğinde artık o kurbanın kurtarılamayacağına emin olmuşlardı. Hiçbir zaman katiller yalnız başlarını öldürmüyorlar. Birileri o cinayetin işlenmesi gerektiğine inandığı için o inanç katilleri de öldürmeye mahkum ettiği, bir yerden sonra katiller bile vazgeçemediği, vazgeçmenin kendilerini de kurban haline getireceğinden korktukları için öldürüyorlar. Ve cinayetler haber veriliyor. Kurban herkese daha önceden gösteriliyor. Ölümü herkes seyrediyor. Öldürülen ölmeden önce bağırıyor. Beni öldürdüler. Çok sonra, ancak yıllar geçince kasaba asıl büyük gerçeği, o kurbanla birlikte birilerinin daha öldürüldüğünü, kendilerinin de ortak oldukları cinayetin kurbanına dönüştüğünü anlıyor. Ve sessizce çığlık atıyor o zaman. Bizi öldürdüler. Bizi öldürdüler. Ayrım sonu, sayfa 195.